Ayrım 26, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 244. Ertesi gün dolandırıcı koca Tim onuruna hazırlanan Partizanado Oteli'nin büyük balo salonunda verildi. Burası genellikle yılbaşı partisi, Noel büfeleri, büyük kumarbazların düğünleri, özel ödül ve armağanların dağıtılması, Süper Kupa ve Dünya Serisi eğlenceleri, hatta siyasi toplantılar gibi özel kutlamalarda kullanılırdı. Yüksek tavanlı, çok büyük bir salondu. Şimdi etrafta balonlar uçuşuyor, iki dev büfe salonu ortadan bölüyordu. Büfeler büyük buzullar biçimindeydi. Aralarına her renkte egzotik meyveler yerleştirilmişti. Sarımsı turuncu içlerinin görünmesi için kesilmiş branşov kavunları, sulu etleri mor derilerini patlatacakmış gibi gözüken iri kara üzümler, kirpi gibi ananaslar, kivi ve kebbatlar, tüysüz şeftaliler ve dev gibi karpuzlar. İçinde 12 çeşit dondurma bulunan kovalar denizaltılar gibi buzun içine gömülmüştü. Sıcak yemekler de vardı. Bir yaban öküzü kadar büyük sığır eti, koskocaman bir hindi, etrafında yağdan halkalar olan jambon. Sonra çeşitli hamur işlerinin olduğu bir tepsinin üzerine domates salçası dökülmüş ve nane serpilmişti. Bir çöp tenekesi büyüklüğünde gümüş kulplu kırmızı kazanın içindeki yaban domuzu yahnisinin dumanları tütüyordu. Her türlü ekmek ve bol unlu sade çörekler vardı. Konuklara kahve ve sert içki servisini oteldeki en güzel garson kızlar yapacaklardı. Daha ilk konuk gelmeden koça Tim masaları karıştırmaya başlamıştı bile. Salonun tam ortasındaki kalabalıktan kadife halatlarla ayrılmış rampada Rolls Royce duruyordu. Beyaz, lüks, gerçekten zarif ve tasarımında bir dehanın izlerini taşıyan bir araba. Vegas dünyasının iddialı gösterişiyle taban tabana zıttı bu sade zariflik. Arabanın salona girip çıkabilmesi için salonun bir duvarının yerine ağır lame perdeler asılmıştı. Köşede ise mor bir Cadillac duruyordu. Bu da numaralı davetiyeleri olan konuklardan birine çıkacaktı. Yani partiye çağrılan büyük kumarbazlardan ya da en büyük otellerin kumarhanelerinin müdürlerinden birine. Bu Gronwald'in en parlak fikirlerinden biriydi. Böyle partiler otelde masalara sürülen parayı iyice arttırırdı. Parti çok başarılı oldu. Bunun nedeni koca Tim'in neşeyle çok gösterişli şeyler yapmasıydı. Yanında ona servis yapan iki garson kızla büfeyi adeta tek başına talan etti. Üç tabağı iyice doldurdu. Öyle çok tıkındı ki az kalsın Dante'nin görevini gereksiz kılacaktı. Takdim konuşmasını otel adına Cross yaptı, sonra da koca Tim armağanı alması şerefine konuşmaya başladı. ''Bu şahane hediye için Zanadı Oteli'ne teşekkür etmek istiyorum. Şu 200 bin dolarlık araba artık benim, hem de bedavadan. Bu şu son yıl Zanadı Oteli'ne gelmemin ödülü. Bana burada bir prensmişim gibi davrandılar ve cüzdanımı da boşalttılar. Aslında bana ancak 50 Rolls verdikleri takdirde ödeşebiliriz ama neyse. Ben her seferinde bir tek araba kullanabilirim.'' Burada sözleri, yaşa sesleri ve alkışlar arasında kesildi. Cross yüzünü buruşturdu. Otelin iyi niyetinin ne kadar sahte olduğunu açıklayan bu törenler onu her zaman utandırırdı. Koca Tim iki yanındaki garson kızlara sarıldı. Dostça bir tavırla onları okşadı. Sonra deneyimli bir komedyen gibi alkışların kesilmesini bekledi.
''Şaka bir yana gerçekten büyük bir minnet duyuyorum.'' dedi. ''Bu hayatımın en mutlu günlerinden biri. Boşanmama eşit bir deneyim ama önemsiz bir şey var. Arabayla Los Angeles'a gidebilmem için gerekli benzinin parasını kim verecek? Zanadı beni yine temizledi.''
Koca Tim ne zaman durulması gerektiğini biliyordu. Alkışlar ve yaşa sesleri duyulurken rampaya çıkarak arabaya bindi. Duvarın yerine asılmış olan lame perdeler aralandı ve koca Tim Rose'la dışarı çıktı. Cadillac'ta bir kumarbaza çıktıktan sonra parti çabucak sona erdi. Eğlence 4 saat sürmüştü. Şimdi herkes kumar masalarına dönmek istiyordu. Gronwelt'in hayaleti o gece partinin verdiği sonuçlar yüzünden herhalde çok sevinirdi. Kumarbazlar ortalamanın iki katı para bıraktılar. Cinsel ilişkiler kesin olarak bilinemezdi ama sanki koridorlara cinsellik kokusu yayılıyordu. Koca Tim'in partisine çağrılmış olan çok güzel tele kızlar kumara daha az düşkün olan erkeklerle çabucak ilişki kurdular. Adamlar da onlara kumar oynamaları için siyah fişlerden verdiler. Gronwald Cross'a çoğu zaman kadın ve erkek kumarbazların seks ilişkileri farklıdır derdi. Kumarhane sahiplerinin bunu öğrenmeleri şarttır. Bir kere seks her şeyden önemlidir, her şeyi yener. Hatta iflah olmaz bir kumarbazın şans oyunlarından vazgeçmesine bile neden olabilir. Dünyanın en önemli adamları bu otelde kaldı. Nobel kazanmış bilim adamları, milyarderler, adeta tapılan ünlü edebiyatçılar ve benzerleri. Fizik dalında Nobel ödülünü alan bir bilim adamı burada 6 gün kaldı ve şovdaki dansöz kızların hepsiyle yattı. Fazla kumar oynamadı ama burada kalması otel için bir şerefti. Kızların hepsine hediye vermek zorunda kaldım. Nobelcinin aklına bile gelmedi bu. Kızlar onun seks bakımından çok üstün olduğunu açıkladılar. Heyecanlı, ateşli ve ustaymış adam. Ve en iyisi onları eğlendirmiş. Ciddi ciddi konuşarak içlerini sıkmamış. Kızlar kadar dedikoducuymuş. Onu bunu çekiştirmiş. Nedense bu çok hoşuma gitti. Öyle koskoca bir beynin karşı cinsten olanları memnun edebilmesi yani. Ernest Weil'a benzemiyordu anlayacağın. O büyük bir yazar ama orta yaşlı bir çocuk gibidir. Kızlarla şakalaşmayı bilmez. Sonra Senatör Wayne, ileride Birleşik Devletler Başkanı olması muhtemel biri. Sekse bir golf maçıymış gibi bakar. Tabii Yale'in dekanı, Chicago Kardinali, İnsan Hakları Milli Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'den önemli aksi adamlar. Hepsi de iş sekse geldi mi çocuklara dönüşürler. Uyuşturucu bağımlıları ve homolar bu kuralın dışında. Ama onlar da tipik birer kumarbaz değiller. Gronwald erkek kumarbazların tele kızları oyundan önce çağırdıklarını fark etmişti. Kadınlarsa kumardan sonra sevişmeyi tercih ediyorlardı. Otel herkesin cinsel gereksinimlerini karşılamak zorundaydı. Ama Zanado'da satılık erkekler ve jigololar yoktu. Bu nedenle kadınlar için krupiyeler ve barmenlerden yararlanıyorlardı. Gronwald bütün bunlardan şu sonucu çıkarmıştı. Erkeklerin güvenle savaşabilmek için sekse ihtiyaçları vardı. Kadınlarsa kayıplarını unutmak ya da zaferlerini kutlamak için seksten yararlanıyorlardı. Koca Tim partisinden bir saat önce bir tele kız çağırmıştı. Sabaha karşı bir hayli para kaybettikten sonra iki garson kızla odasına çekildi. Kızlar önce bu tekliften hoşlanmadılar. Ama koca Tim onlara geceyi birlikte geçirdikleri takdirde 10.000 dolar değerinde siyah fiş vereceğini söyledi. İki kızın teklifi kabul etmeden önce fişleri düşünceli düşünceli incelemeleri kumarbazın çok hoşuna gitti. Ama kızlar onu o kadar çok içirdiler ki fazla yiyip içmiş olan koca Tim sızıp kaldı. O gece geç vakit Claudia Cross'a telefon etti. Atın ortadan kayboldu. Stüdyo telaş içinde. Ben de çok endişeliyim. Yalnız bir şey var. Athena'yı tanıdım tanıyalı her ay en aşağı bir hafta sonu ortadan kaybolur. Ama bu sefer durumu sana haber vermemin iyi olacağını düşündüm. Athena tümüyle kaçıp gitmeden önce bir şeyler yapmalısın. Cross her şey yolunda merak etmedi de ama kız kardeşine Skianat'ın peşine kendi adamlarını taktığını açıklamadı. Ne var ki bu konuşma aklının yine Athena'ya takılmasına neden oldu. Genç kadının her duygusunu yansıtan o şahane yüzü, uzun biçimli bacakları, gözlerindeki zeka ışıltısı, içindeki görünmeyen bir müzik aletinin neden olduğu titreşimler. Cross telefonu açıp arada sırada çıktığı Tiffany adlı dansöz kızı çağırdı. Tiffany, Zanadu'daki büyük kabare şovunda yan yana sıralanan dansözlerin başıydı. Disiplini sağladı ve kızların arasında tartışmalar, hatta kavgalar çıkmasını önlediği için daha fazla ücret alıyordu. Boylu boslu bir güzeldi ama çok iri olduğu için deneme filminde başarı gösterememişti. Filmde dev gibi gözükmesine karşılık sahnede güzelliği herkesi etkiliyordu. Tiffany daireye geldiği zaman Cross'un ayaküstü çabucak sevişmesi kızı şaşırttı. Genç adamın her zamanki davranışlarından çok farklıydı. Tiffany üzüntüyle bu seferki gerçek aşk olmalı diye mırıldandı. Cross ona tekrar uzandı. Evet öyle. Tiffany, ben kendimi kastetmedim aptal dedi. Kim o şanslı kız? Cross duyguları bu kadar kolaylıkla anlaşıldığı için kızdı ama yine de Tiffany ile sevişmekten geri kalmadı. Genç adam saatler sonra aşk ateşi söndüğü zaman tekrar Athena'yı düşünmeye başladı. Tiffany telefonu açıp oda servisinden ikisi için bir şeyler istedi. Sonra da sonunda o kızı elde edeceksin diyerek başını salladı. Ama o zaman kıza acıyacağım. Genç kadın gittikten sonra Cross kendini özgür hissetti. Böylesine aşık olmak zayıflıktı. Ama sekste doyum sağlamak ona güven veriyordu. Sabaha karşı 3'te kumarhaneyi son bir kez dolaştı. Dante kahvede güzel ve neşeli 3 kadın da oturuyordu. Onlardan biri Loretta Lang'di. Cross onun kontratını feshetmesine yardım etmişti ama kadını tanımadı. Dante elini sallayarak kuzenini masaya davet etti ama Cross onun yanına gitmedi. En üst kattaki dairesine çıkıp 2 uyku hapı aldı. Rüyasında yine Athena'yı gördü. Dante'nin masasındaki 3 kadın Hollywood'un ünlü güzellerindendi. Koca Tim'in partisine de katılmışlardı. Aralarında yaşça en büyük olanı Julia Delery'di. Film dünyasının en ünlü para getiren yıldızıyla evliydi. 2 çocukları vardı. Ailenin çoğu zaman dergilerde resimleri çıkıyordu. Hiç sorunları olmayan, evlilikleri sayesinde büyük bir mutluluğa erişen bir çift sayılıyorlardı. İkinci kadın Joan Ward'dı. 50'sine geliyordu ama hala çekiciydi. Artık ikinci kadın rollerine çıkıyordu. Genellikle zeki bir kadın, ölümün eşiğindeki bir çocuğun ıstırapla kıvranan annesi ya da terk edilen ama uğradığı felaket sayesinde ikinci mutlu bir evlilik yapan biri rollerine. Ya da feminist görüşün ateşli bir savaşçısı rolüne. Joan bir stüdyonun yöneticisiyle evliydi. Adam karısının masraflarını ne kadar fazla olurlarsa olsunlar hiç şikayet etmeden ödüyordu. Joan'dan tek istediği sık sık verdiği iş ve sosyete partilerine ev sahibeliği yapmasıydı. Çocukları yoktu. Üçüncü yıldız Loretta'ydı. O artık çılgın komediler için ilk akla gelen yıldızdı. İyi bir evlilik yapmıştı. Saçma sapan maceralarda oynayan, para getiren yıldızlardan olan kocası film çevirmek için yılın önemli bir bölümünü başka ülkelerde geçiriyordu. Bu üç kadın hem aynı filmde rol aldıkları hem de Rodeo Drive'da alışveriş ettikleri ve Beverly Hills Oteli'nin Polo Lounge'unda yemek yedikleri için arkadaş olmuşlardı. Bir araya geldikleri zaman kocalarını ve kredi kartlarını kıyaslıyorlardı. Kartlar konusunda hiçbir şikayetleri yoktu. Bir altın madenini kazmak için bir kürek edinmeye benziyordu. Kocaları da faturalar konusunda onlara hiçbir şey sormuyorlardı. Julia kocasının çocuklarına fazla zaman ayırmamasından yakınıyordu. Kocası yeni yıldızlar bulmakla ün yapan Joan çocuğu olmadığı için üzülüyordu. Loretta da kocasının daha ciddi rollere çıkmasını istiyordu. Sonra bir gün Loretta her zamanki neşesiyle artık saçmalamayı bırakalım dedi. Hepimiz çok önemli erkeklerle evliyiz, mutluyuz. Aslında bizim hoşumuza gitmeyen şey kocalarımızın bir Rodeo Drive'a alışverişe göndermelerinin nedeni. Onlar bunu başka kadınlarla yaptıkları için kendilerini fazla suçlu hissetmemek amacıyla yapıyorlar. Üçü de güldüler. Bu çok doğruydu. Julia, ben kocamı seviyorum diye açıkladı ama o bir aydan beri Tahiti'de film çeviriyor. Onun kumsalda oturup mastürbasyon yapmadığını da biliyorum. Ama ben Tahiti'de bir ay kalmak istemiyorum. O yüzden kocam ya yerel yeteneklerle yatıyor ya da başroldeki kadınla. Loretta orada olsaydın dedi, bunu yine de yapardı. Joan kederle mırıldandı. Kocamda bir karınca kadar bile sperm yok ama seks konusunda çok faal. Neden keşfettiği yıldızların çoğu kadın? Kocam deneme filmini onlarla yatarak çeviriyor. Üçü de çakır keyiftiler, şarabın kalorisi olmadığına inanıyorlardı. Loretta, kocalarımızı suçlayamayız diye belirtti. Dünyanın en güzel kadınları onlara yaklaşıyorlar. Aslında bizimkilerin seçme hakkı yok. Ama biz neden acı çekelim? Kredi kartlarına boş verin, biraz eğlenelim. İşte böylece ayda bir kez birlikte gezmeye başladılar. Kocaları gittiği zaman onlar da bir gecelik maceralara atılıyorlardı. Amerikalıların çoğu onları tanıyabilecekleri için kılık değiştiriyorlardı. Bunu yapmak şaşılacak kadar kolaydı. Saçlarının biçimini ve rengini gizlemek için peruk takıyorlardı. Makyajdan yararlanıyor, dudaklarını inceltiyor ya da kalınlaştırıyorlardı. Orta tabakadan kadınlar gibi giyiniyor, güzelliklerini biraz saklıyorlardı ama bu önemli değildi. Aktrislerin çoğu gibi çekici olabiliyorlardı. Çeşitli tipte erkeğin onlarla yatabilmek umuduyla kalplerini açmaları çok hoşlarına gidiyordu. Çoğu zaman bu erkekler istediklerini elde ediyorlardı. Gerçek yaşamdan bir soluk gibiydi bu maceralar. Karakterler hala gizemliydi, yazılı bir senaryoya zincirlenmiş değillerdi. Çok hoş sürprizler de oluyordu. Samimi evlenme teklifleri ve gerçek aşk. Onları bir daha göremeyeceklerini düşündükleri erkeklerle acılarını paylaşmak. Gizledikleri durumları değil de sevimlilikleri yüzünden hayranlık uyandırmaları. Yeni kişilikler yaratmaya bayılıyorlardı. Kendilerini bazen tatil yapan bilgisayarcılar olarak tanıtıyorlardı. Kimi kez hemşireler, dişçi yardımcıları ya da sosyal kurumlarda çalışan uzmanlar olarak. Rollerine hazırlanmak için seçtikleri mesleklerle ilgili kitaplar okuyorlardı. Bazen Los Angeles'taki yıldızların avukatlığını yapan ünlü bir hukukçunun sekreteri olduklarını söylüyor, kocaları ve diğer oyuncu arkadaşları hakkında dedikodu yapıyorlardı. Çok eğlenceliydi bu maceralar ama kent dışında yaşanması koşuluyla. Los Angeles çok tehlikeliydi. Kılık değiştirmiş olmalarına rağmen onları kolaylıkla tanıyabilecek dostlarıyla karşılaşabilirlerdi. Çok geçmeden San Francisco'nun da tehlikeli olduğunu anladılar. Bazı homolar daha ilk bakışta onların kim olduklarını çıkardılar. Üç arkadaşın en sevdikleri yer Las Vegas'tı. Dante kadınlarla Xanadu Club Lounge'da ahbap olmuştu. Burada yorgun kumarbazlar biraz dinleniyor, bir orkestrayı, komedyeni ve bir kadın şarkıcıyı dinliyorlardı. Loretta da meslek yaşamının başlangıcında burada sahneye çıkmıştı. Bu salonda dans edilmiyordu. Otel müşterilerinin dinlenir dinlenmez kumar masalarına dönmelerini istiyordu. Kadınların neşesi Dante'yi çekti. O doğal sevimlilikleri de. Kadınların ilgisini ise onun kumar oynayarak müthiş para kaybetmesi ve sonsuz bir kredisi olması çekmişti. İçkiler içildikten sonra Dante onları rulet masasına götürdü ve üçüne de $1000 değerinde fiş verdi. Dante'nin şapkası ve krupiyelerin ona çok saygılı davranmaları da üç arkadaşın hoşuna gitti. Yakıcı bir alayla karışık sinsi havası da. Dante bayağı bazen de korkutucu şakalar yapıyordu. Genç adamın böyle savurganca kumar oynaması üç Hollywoodluyu heyecanlandırmıştı. Tabii aslında onlar da zengindiler, bol para kazanıyorlardı. Ama Dante peşin para kullanıyordu. Bunun da sihirli bir yanı vardı. Üç kadın Rodeo Drive'da bir günde $10,000+ harcıyorlar ama bunun karşılığında lüks eşyalar alıyorlardı. Dante $100,000'lık bir borç senedini imzaladığı zamanlar kadınlar bir kez daha ona hayran oldular. Oysa kocaları onlara daha pahalıya gelen arabalar almışlardı ama Dante parayı saçıyordu. Kadınlar her zaman ahbap oldukları erkeklerle yatmıyorlardı ama o gece tuvalete gittikleri zaman Dante'nin hangisine kalacağı konusunu konuştular. Julia bu fırsatın kendisine verilmesi için yalvardı. İki arkadaşı da onun bu isteğine boyun eğdiler. Joan kumarda $5,000 ya da $10,000 kazanmayı ummuştu. Aslında buna ihtiyacı yoktu ama peşin paraydı, gerçek para. Loretta diğerleri kadar Dante'nin etkisinde kalmamıştı. Las Vegas'ta çalıştığı günler bu tür erkeklere karşı ona bağışıklık kazandırmıştı. Bu adamlar sürprizlerle doluydu ve sürprizler her zaman hoş şeyler olmuyordu. Kadınlar Xanadu'da 3 yatak odalı bir dairede kalıyorlardı. Bu tür gezintilerde birbirlerinden uzaklaşmazlardı. Hem güvende olmak hem de maceraları hakkında dedikodu yapabilmek için. Ayrıca bütün geceyi seçtikleri erkeklerle geçirmiyorlardı. Böylece Dante Julia'ya kaldı. Genç adama seçme şansı tanımadılar. Oysa o Loretta'yı tercih edecekti. Julia'nın kendi dairesine gelmesi için ısrar etti. Kadınların dairesinin hemen altında kalıyordu. Sonra seni dairene götürürüm. Sadece bir saat birlikte oluruz. Yarın sabah erken kalkmam gerekiyor. Julia o zaman Dante'nin onların fahişe olduklarını sandığını anladı.
Sen benim daireme gel dedi Julia.
Dairende iki ateşli arkadaşım var. Bana saldırırlarsa ne yaparım? Ne de olsa ben ufak tefek biriyim.
Bu sözler Julia'yı eğlendirdiği için onun dairesine gitmeye razı oldu. Dante'nin sinsice güldüğünü fark etmemişti. Dairede fazla konuşmadılar. Julia çantasını kanepeye atarak elbisesinin üzerini indirdi. En güzel yanı göğüsleriydi ama Dante'nin bir istisna olduğu anlaşılıyordu. Göğüslerle ilgilenmeyen bir erkek. Dante Julia'yı yatak odasına götürüp giysilerini çıkarırken kadın "Prezervatif kullanmalısın" dedi. Dante onu karyolaya fırlattı. Julia güçlü kuvvetli bir kadındı. Ama genç adam onu sanki hiç güç harcamadan fırlatıvermişti.
Julia prezervatif kullanman için ısrar edeceğim dedi. Çok ciddiyim.
Sonra kafasında şimşek çaktı sanki. Dante'nin onu tokatladığını anladı. Öyle şiddetle vurmuştu ki Julia neredeyse kendinden geçecekti. Çırpınarak kurtulmaya çalıştıysa da Dante inanılmayacak kadar güçlüydü. Ona iki tokat daha attı. Julia'nın yüzü şimdi alev alev yanıyor, dişleri sızlıyordu. Dante'nin sevişmesi sadece birkaç saniye sürdü. Sonra genç kadını yüzüstü çevirmeye çalıştı. Julia ne olacağını anlamıştı.
''Bir dakika'' diye fısıldadı. ''Çantamdan bir şey almak istiyorum.''
Oturma odasına geçti. Dante yatak odasının kapısına kadar geldi. Julia çantasını aldı ve dramatik bir tavırla küçük gümüş bir tabancayı çekti. Aslında bu silah oynadığı bir filmde kullanılmıştı. Julia da her zaman silahı gerçek hayatta kullanmayı hayal etmişti. Dante'ye nişan alarak filmde öğrettikleri gibi dizlerini büktü.
''Giyinip gideceğim. Beni durdurmaya kalkışırsan seni vururum.''
Sonra hayretle durakladı. Dante neşeyle gülmeye başlamıştı. Bu durum Julia'nın hoşuna gitti. Joan'la Loretta'ya anlatınca çok güleceklerdi. Ama Dante yine onu şaşırtacak bir şey yaptı. Ağır ağır kadına doğru gitti, gülümsüyordu. Usulca, ''Bu çok küçük bir tabanca'' dedi. ''O beni durduramaz. Ama şansın yardım eder de kurşun başıma gelirse o başka. Asla küçük bir tabanca kullanma. Vücuduma üç kurşun sıkabilirsin.'' Ben de ondan sonra seni boğarım. Ayrıca silahı yanlış tutuyorsun. Öyle durmana gerek yok. Bu insana zevk verecek bir şey değil. Zaten kurşunların bana isabet etmesi ihtimali de zayıf. O minicik şeylerle doğru dürüst ateş edilemez. Onu atla seninle konuşalım. Ondan sonra gidersin. Hala kadına doğru gidiyordu. Julia tabancayı kanepeye attı. Dante silahı alıp baktı ve başını salladı. ''Sahte bir tabanca ha, kendini öldürtmenin en emin yolu.'' Bunu adeta sevgiyle karışık bir hoşnutsuzlukla söylemişti.
''Sen gerçek bir fahişe olsaydın bu tabanca sahici olurdu. Kimsin sen?''
Julia'yı iterek kanepeye yuvarladı, kadının çantasını açarak içindekileri sigara masasına döktü. Julia'nın kredi kartlarını ve ehliyetini inceledi, sonra da müthiş bir sevinçle güldü. ''Şu peruğu çıkar.'' Kadının yüzündeki makyajı kağıt peçetesiyle sildi.
''Ah sen Julia Delarey'sin. Ben bir film yıldızıyla yatıyorum.''
Yine sevinçle bir kahkaha attı, sonra kadını öptü. Julia neredeyse ağlayacaktı.
''Gitmeme izin vereceğini söyledin. Söz verdin.''
Dante kadına vahşice saldırdı. Julia'nın canını yakmak hoşuna gidiyordu. Sonra ''Artık giyinebilirsin.'' dedi. ''Sözümde durmadığım için üzgünüm. Arkadaşlarıma Julia Delarey ile yattığımı söylemek fırsatını kaçıramazdım.'' 26. ayrımın sonu. Sayfa 254.